Şiir. Şiir, hali hazır aydınlatan bir şule, ilerilere ışıklar salan bir projektör ve öteler kaynaklı bir aşk ve heyecan bestesidir. Gerçek şiirin ikliminde gözler aydınlığa erer, uzaklar yakın olur ve ruhlar sönmeyen bir azim ve şevke ulaşır. Şiirler de tıpkı yakarışlar gibi insanın iç dünyasındaki iniş çıkışları, şevk hüzün hallerini dile getirir ve ferdin yüce hakikatle konsantre olması ölçüsünde de lahuti soluklar haline gelirler. Aslında her münacat bir şiir, her şiir de bir münacattır. El verir ki şiir sonsuza doğru kanat açmasını bilsin. Şiir bir yürek hoplaması, bir ruh heyecanı ve bir gözyaşıdır. Gözyaşları da aslında kelimelere baş kaldırmış saf şiir demektir. Şiir, şairlere ait bir kısım solmayan çiçekler ve bu çiçeklerin çevreye saldıkları kokular demektir. Toprağı temiz, suyu duru, tohumu da belli olunca artık bu çiçeklerin renk ve kokusuna doyulmaz. Her sanat dalı gibi şiir de netice itibariyle namütenahiyle sarmaş dolaştığı ise kısır ve sönüktür. Sonsuz güzelliklere meftun insan ruhu, sonsuza tutkun insan gönlü, ebedden ve ebedilikten başka bir şeyle tatmin olmayan insan vicdanı, sanatkara hep öteleri kurcalamayı fısıldamaktadır. Şiir, heyecan ve ızdırapları, ümit ve inkisarlarıyla içinde çimlenip geliştiği toplumun solukları, şair de yerinde bu toplumun nefes borusu ve akciğeri, yerinde de dili dudağıdır. Tabiat. Tabiat, kudreti sonsuzun eliyle işlenmiş bir dantela, yaratıcı gücün elinde bir kanun ve onun hikmetlerini terennüm eden bir kitaptır. Tabiatın mahiyeti apaçık bilindiği halde, onu olduğundan farklı göstererek, nesillere yaratıcı bir güç gibi takdim etmek, ilimlere karşı bir muaraza ve her biri başlı başına harika birer sanat eseri olan şu dünya sergilerindeki bütün antika eserleri de tahkir sayılır. Din. Devlet ve milletler için emniyet ve asayişin temini hususunda dinin gücü ölçüsünde ikinci bir güç göstermek mümkün değildir. Zira din, vicdanlarda en müessir bir kuvvet olduğu gibi, fertlerin hareket ve davranışlarını zapturap altına almada da en hakim bir unsurdur. Bu itibarlıdır ki, idareciler dini hayatı, milletin hayatı bilerek onu maşeri vicdanda, kamu vicdanında hep diri tutmaya çalışmalıdırlar. İnsanoğlu var olduğu günden bu yana gerçek huzuru dinin sıcak atmosferinde bulmuş ve ancak din sayesinde mutlu olabilmiştir. Zira ahlak ve faziletin kaynağı vicdandır. Vicdana hükmedecek yegane unsur da Allah'la irtibattan ibaret olan dindir. Din, insanları kendi hür iradeleriyle hayırlara sevk eden ilahi prensipler mecmuasıdır. İnsanın maddi manevi terakkisini, dolayısıyla da dünyevi ve uhrevi bütün saadetlerini hazırlayacak esasları dinin prensipleri içinde bulmak her zaman mümkündür. Din ile gerçek ilim bir hakikatin iki yüzü gibidirler. Din, insanı doğru yollarda gezdirir ve mesut edecek neticelere ulaştırır. Gayesi ve hedefi belli olan ilim ise bir meşale gibi bu yollarda ve kendi alanı içinde onun önünü aydınlatır. Bütün güzel çiçekler dinin bağ ve bahçelerinde yetişmiştir. Din, Allah adına bütün yarattıklarına derin bir alaka ve sevgi duymanın adıdır. Cumhuriyet. Cumhuriyet, halkın seçme ve meşveret hakkı olan idare demektir ve onu kusursuz olarak ilk talim eden kitap da Kur'an-ı Kerim'dir. Cumhuri idareyi Kur'an'a zıt göstermek maksatlı değilse tamamen bir bilgisizlik eseri, cumhuriyete taraftar olup da onun kaynağını görmezlikten gelmek de inattan başka bir şey değildir. Peygamber, krallık iddiasında bulunmadığı gibi onun gözde ve güzide halifeleri de kendilerine melik ve sultan dedirtmediler. Krallık, İslam ruhundan uzaklaşmakla ortaya çıktı ve uzaklaşma ölçüsünde de zulüm ve istibdat vasıtası oldu. Hakiki hürriyet ve adalet anlayışına dayanan cumhuriyet, yüksek ve emniyetli bir idare şekli olmasının yanında fevkalade nazik bir sistemdir. Hakiki cumhuriyet, yükselmiş ruhların idare şekli ve insan şerefine de en uygun olanıdır. Cumhuriyet, hürriyetin anası veya mürebbisi mesabesindedir. Hürriyet aşıkı nesilleri o besler, o büyütür. Cumhuriyet, bir fazilet ve ahlak hürriyeti hükümetidir. Cumhuriyet, insanı yükselten değerlerle insanın yükselmesine zemin hazırlar. Sonra da onu yüksek ahlakı ve uyanık vicdanıyla baş başa bırakır. Dini duygu ve dini düşüncenin korunup kullanılması cumhuriyetin gereği ve onun lazımıdır. Bu itibarla da böyle bir idarede insanları dini duygu ve dini düşüncelerinden ötürü tahkir etmek, onlara tecavüz edip onları karalamak, dolayısıyla cumhuriyeti tahkir ve cumhuriyete tecavüz demektir. Cumhuriyet, onu tam duyup hisseden, düşünüp kavrayan insanlara muhtaçtır. Onun meclisi, hikmet adamları ve düşünürler meclisi gibi vakur, icraatı da kılı kırk yaran mahkemeler gibi hakperest ve adaletli olmalıdır. Hak ve adalet. Adalet, en güçlü mekanize birliklerden daha güçlüdür. Hak, tepene inen bir kılıç olsa da boynunu ona uzatmaktan çekinme. Adalet, her yerde geçerli olan bir sermayedir. Adalet, Allah'a yakın olma yollarındandır ama nedense insanların çoğu ondan uzak kalmayı tercih etmektedir. İslam'ın surları hak, kapısı adalet, içi de saadettir. Adaletin hüküm ferma olduğu harabeler saraylardan daha değerli, zulmün hayhuhuna boğulmuş saraylar harabelerden daha perişandır. Hakla çarpışan er geç yenik düşer. Başkalarını ezerken seni ezebilecek bir gücün bulunduğunu da katiyen hatırdan çıkarma. Düşünce hürriyeti. Sizin gibi düşünmeyip farklı bir dünya görüşüne sahip bulundukları halde çok samimi ve faydalı kimselerin de olabilecekleri mülahazasıyla size ters gelen her düşüncenin karşısına acele edip çıkmamalı ve düşünce sahipleri kaçırılmamalıdır. Hatta onların mütalaa ve fikirlerinin istifade yolları araştırılarak kendileriyle mutlaka diyaloğa girilmelidir. Kimden gelirse gelsin insan, kendi sistemine, kendi düşüncesine, kendi dünyasına menfaati dokunacak bilgi ve mülahazalardan faydalanmayı bilmeli ve hele tecrübe sahiplerinin tecrübelerinden yararlanmayı asla ihmal etmemelidir. Hükümet. Siyaset, halkı ve hakkı hoşnut etme çizgisinde bir sevkü idare sanatıdır. Hükümetler, halkı güç ve iktidarlarıyla şerlerden, adaletleriyle de zulümlerden korudukları ölçüde siyasette başarılı sayılır ve istikbal vaat edici olurlar. İyi bir idareci ve siyasi için şu hususlar çok önemlidir. Hak düşüncesi, hukukun üstünlüğü, vazife şuuru, kaba ve ağır işlerde sorumluluk anlayışı, ince ve nazik işlerde de maharet ve ehliyet. Hükümet, adalet ve asayiş demektir. Bunların bulunmadığı bir yerde hükümetin varlığından da söz edilemez. Hükümet bir değirmene benzetilecek olursa çıkardığı un, nizam, huzur ve emniyettir. Şimdiye kadar ne zalim memurların istibdadıyla ne de kitlelerin ifaliyle hiç kimse payidar olamamıştır. Memurlar muamelelerinde kanunlar çerçevesinde fakat vicdanlarının yumuşatıcılığına göre yumuşak olmalıdırlar. Böylece hem kendi itibarlarını, hem kanunların itibarını, hem de devletin itibarını korumuş olurlar. Kanunlar her zaman, her yerde ve herkes için geçerli, onların tatbikçileri de hem cesur hem de adil olmalıdırlar ki, kitleler bir yandan onlar karşısında korku duyarken, diğer yandan da bütün güven ve emniyetlerini yitirmesinler. Bir devlet, inançlı, zeki, kuvvetli ve dinamik fertlerle temsil edildiği ölçüde güçlü ve istikrarlı, dolayısıyla da talihli sayılır. Bir millet için devlet işlerinin ilmi, irfanı, mahareti olmayan kimselere teslimi ölçüsünde ikinci bir felaket tasavvur edilemez. İrfan ve asaletten mahrum, devlet işlerinden de anlamayan nasipsizler şayet yanlışlıkla birer vazife başına getirilmişlerse, hükümetin gücünü kullanmaktan, onun iktidarını istismar etmekten, her yerde kendi çıkarlarını aramaktan ve despot birer kral gibi hüküm sürmekten geri kalmayacaklardır. Siyaset. Siyaseti sadece parti, propaganda, seçim ve iktidar mücadelesi şeklinde anlayanlar hata ediyorlar. Siyaset bugünü yarınla, yarını da öbür günle bir arada düşünmek ve halkın hoşnutluğunu hakkın rızasıyla beraber mütalaa etmek gibi geniş perspektifli bir idare sanatıdır. Kuvvetin hakimiyeti gelip geçicidir. Baki olan hak ve adaletin hakimiyetidir. Onun içindir ki en büyük siyaset hak ve adalet taraftarlığında aranmalıdır. Günümüzde insanların büyük bir bölümü günlük politika oyunlarını kitlelerin aldatılıp ihfal edilmesini, iktidar ve menfaat mücadelelerini ve bu uğurda bütün gayrimeşruların meşru gösterilmesini, siyaset telakki edenlere karşı kalbi hayatları, düşünce istikametleri ve hakla münasebetleri adına her siyasi hareketten uzak kalmayı zaruri görmektedirler. Heyhat, nerede adalet ve hak düşüncesiyle bütünleşen siyaset, nerede çoğu yalan ve tezvirden ibaret olan sokak şarlatanlıkları. Gülen, bu notlar için 2004 yılında şöyle diyor. Ben uzun zaman onları not tuttum, kendime göre değerlendirdim, rötuşladım. Felsefenin bencesi demekti. Fakat çok genç yaştaydım. Bir insanın o tür şeyleri ifade etmesi yakışıksız düşer diye böyle bir şey demedim. Onlar benim kitap anlayışımdan, sünnet anlayışımdan, selefi salihin anlayışımdan, terbiye terakkimden, felsefeye bakışımdan, tasavvufa bakışımdan, aile yapısına bakışımdan meydana gelen şeylerdi. Gülen, 1968'de Fransa'da başlayıp bütün Avrupa'yı saran ve Türkiye'ye sıçrayan öğrenci hareketleriyle üniversitelerin işgal edildiği, Türkiye'de devrimci hareketlerin yayıldığı o dönemde hem öğrenci yurdunun yöneticisiydi hem de lise ve üniversiteli gençler için kamplar düzenlemekle meşguldü. 1968'de İzmir'de öğrenciler için yaz kamplarına başladı. İlk kampta 3 çadır kurulmuştu. Bu kampa katılan öğrenci sayısı 70-80 civarındaydı. Gülen kamp gerekçesini şöyle açıklıyordu. Yazın 3 ay köylerine dağılan öğrencilerin tabiatın ortasında ruhen ve bedenen kendilerini geliştirmelerini sağlamak, yaz aylarında boşluğa uğrayan eğitim sürecini kesintisiz sürdürmek. Kestane pazarı yönetiminin imkanları olmasına rağmen Gülen'in kamp düşüncesini bir macera gibi gördüler ve destek vermediler. 27 Mayıs 1960 ihtilali olunca askeri yönetim vatandaşlara bono vermiş, karşılığında para almıştı. Devlet bu bonoları getiren vatandaşa parasını sonra ödeyecekti. Gülen Ankara'ya gitti. Tanıdığı insanlardan ne kadar bonoları varsa topladı. 3-4 bin liralık bonoyla döndü. Aldığı maaş 400-450 lira kadardı. 450 lira maaşın olduğu bir dönemde 3-4 bin lira bono oldukça iyi bir rakamdı. Bu parayı kestane pazarına yatırdı. Size bono, bunların mevsimi gelince bozdurursunuz, bana 4 bin lira verin, çadır yaptıracağım dedi. Böylece 2 tane büyük çadır yaptırdı. Bir tane de kendi kalabileceği, misafir geldiğinde de misafir edebileceği bir çadır yaptırdı. Yatakları kestane pazarından alıp götürdü. Bir de çadırların altına sermek için hasır temin etti. Geriye öğrencinin yemeği kalıyordu. Onu da Gülen'in mesajını algılamış İzmir'deki birkaç esnaf üstlenecekti. Gülen anlatıyor. İlk kamplar için uygun bir yer bulmak amacıyla dağlarda yaya olarak çok dolaşmıştım. Çadırlarımızı kendimiz kurmuştuk. İlk kamplarda hasırları rule yapıp içine ışık koyardık. Hasır ve döşekler vardı. Çadır dikmeyi bile bilmiyorduk. İkide bir, hocam çadır yine uçtu diyorlardı. İzmir çevresinde izcilerin, Kızılay'ın, öğretmenlerin de kamp faaliyetleri oluyordu. Ancak Gülen, kitap okuma ve kişisel gelişim ağırlıklı yeni bir kamp tarzı geliştirdi. Bu kamplar her yıl daha yüksek oranda öğrencinin katılımıyla İzmir'in çevresinde değişik yerlerde 1980 yılına kadar sürdü. Haziran ayından başlayarak Eylül ayına kadar 2-3 ay süren bu kamplarda sadece kitap okunmuyor, gençlerin zihinsel, bedensel ve ruhsal gelişimlerini hedefleyen çeşitli sporlar yapmaları da sağlanıyordu. Gülen, Hazreti Peygamber'in sahabileri birbirlerine kardeş yapmasından ilham alarak kampta öğrencileri birbirlerine kardeş yaptı. Gülen anlatıyor. O ilk dönemdeki kamplarda talebeleri birbirleriyle kardeş yapmıştık. O kardeşin gerektirdiği şeyler de telkin ediliyordu. İhsar ruhu, kardeşini kendine tercih etme, ihsar hasleti, onun yaşanması, talebeler arasında arzu edilen şey oydu. Yani temelde bir mükemmel insan, mükemmel nesil yetiştirme mevzuunda gerekli olan her şeye başvuruluyordu. Basit kültür fizik hareketleri yaparlardı. Gece beklenmedik bir anda kalk alarmı verirdim. Kalkarlardı. Bir yürüyüş olurdu. Çünkü o günlerde talebeler arasında bir sağ-sol çatışmaları da başlamıştı. Bu kampa da baskın yapabilirler, talebenin tetikte olması lazım geldiğine inanırdım. Çadırlarda bir yangın çıkarabilirler diye bir korkum vardı. Hatta bir gece 3 defa ormanda yangın çıkardılar. Üçünde de gittik söndürdük. Yakalayamadık adamı. Ormanı yakma, biz orada oturduğumuzdan dolayı bize mal edebilirlerdi. Bir de bizi ihbar edip buranın aranmasını sağlama düşünceleri olabilirdi. Ama ormanı yakma gibi bir cinayete girecek kadar canavarlaşmış ruhlar vardı. Teyakkuzda olmalarını sağlamak için böyle hep sık sık alarm verirdim. Kalkarlardı, yürüyüş derdim. Çok ağır gelirdi gece uykudan kalkma, yürüme. Bir nasihat çekerdim, sonra çadırlara dönerlerdi. Çadırları rüzgar attığı gibi gelir beni kaldırırlar, gider çadır kurarsın. Ama bir de üç çadırı birden ateşe verirlerse ne yaparsın? Nitekim sonraki bir kampta bir gün ormanın içinde bir konuşma var. Yabancı bir ses geliyor. Biraz daha derinlere daldım. Hatta arkadan birisi de lamba tutarak arkadan geldi. Baktım orada bir adam oturuyor. Beni görünce kalktı, kaçmaya durdu. Endişelendim. Anarşinin hakim olduğu dönemde kötülük yapacak. Zannediyorum 200 talebe vardı. 5-6 çadır vardı. Talebenin sürekli tetikte olması, teyakkuzda olması önemliydi. Bir saldırıya uğrarlarsa en azından ne yapacaklarını bilmeleri lazımdı. Hayat çok basitçeydi. Yataklar yerde, hasırların üzerinde seriliydi. Namaz hasırlar üzerinde kılınıyordu. Yemek yerken sofralar yere seriliyordu. Türkiye'de kamp yapmak devletin izine tabi değildi ama dindarların bu faaliyetleri her zaman baskı ve takibe maruz kalıyordu. Gülen yaz dönemine denk gelen, sonbaharı da sarkan bu kamplarda çadır kuruyor, elinde kazma kürekle su kuyusu açıyor, tuvalet ve foseptik çukuru kazıyordu. Öğrenciler Gülen çukur kazarken, "Hocam şuraya da bir kazma vurun," diyorlardı. Şartlar zordu. Bazen çadırları yerinden sökecek kadar yağmur yağıyordu. Bir defasında şiddetli yağmur altında çadırları yerlerinde tutmak neredeyse imkansızdı. Gülen o an içinde bulunduğu derin sıkıntıyı atlatmak için tabiatın ortasında yüksek sesle ezan okuyup Allah'a dua etti. Başka da bir çaresi yoktu. Yağmur durunca en büyük sevinci o şiddetli yağmurun çadırları yerlerinden sökmemiş olmasıydı. İlk kampta aşçı yoktu. Yemek yapma işini Gülen üstlenmişti. Yemeklere ilave olarak yaptığım muhallebi ve peynir tatlısını sıraya giren öğrencilere kepçe kepçe dağıtıyordu. Gülen anlatıyor. Çok çeşitli yemek yapmıyordum ama bir çeşit, iki çeşit bazen bir yemeğin yanında, diyelim patatesin yanında sütlaç yapıyoruz. Talebe ders takdir ederken bazen gidip ocağın altına odun atıp geliyordum. İlkokulu bitirmiş, oraya gelmiş talebeler kaç yaşında olursa olsun elini sıcaktan soğuğa sokmamış, hiç yemek yapmamış, hiç kapkacak yıkamamış, hiçbir şey bilmiyor. Her şeyi yapmak size düşüyor. Fakat ben onları yaparken kendi kendime diyordum ki ben bu işin hadimiysem bu işi yapmam lazım. Hela çukuru kazılacaksa kazmam lazım. Bunların suya ihtiyacı varsa o kuyuya benim inmem lazım. Jeneratör tamir edilecekse benim tamir etmem lazım. İlk sene jeneratör yoktu. Gemici fenerleriyle aydınlatma yapılıyordu çadırlarda. Onları da tatlı hatıralar olarak hiç unutamıyorum. Sonra bu şeyleri diğer arkadaşlarımız hep yaptılar. O zaman bunların hiçbiri yere düşmemiş, alınmış ve benimsenmiş dedim. Bu İslami bir esastı. Seyyidül kavmi hadimuhum. Bir toplumun, bir cemaatin başındaysan sen onun hizmetçisisin. Abisi değilsin, beyi paşası değilsin, müdürü değilsin. Hizmetçisisin. Kavmin efendisi konumunda olan bir insan onlara hizmet eder. Arkadaşlara, müdür olduğunuz yerde müdür gibi davranmayın. Masanızı kendiniz silin, temizliğinizi kendiniz yapın. İnsanlara örnek olma mevzunda biraz hassas olun diye hep telkinde bulundum. Kampta ikinci yıl aydınlatma için motorlu bir jeneratör vardı. Çok eski ve kömür yakan bu jeneratör sık sık arızalanınca tamir görevi yine Gülen'e düşüyordu. 5 Temmuz 2015 günü Pensilvanya'da ziyaretçileriyle sohbetinde Gülen o günleri şöyle andı. Kamplarda kalbi ve ruhi hayata yönelme oldu. İlk sene Buca'da kamp yaptık. 2 ay kitap okunurdu. Günde 200 sayfa okuyan vardı. 100 sayfa ahval-i adiyedendi. Hadis dersi veriyordum. Hasırı rule yapıp deniz feneriyle kitap okuma zevki. Şartlar ağırdı. Kuyudan su çektim. Jeneratör arızalanırdı. Jeneratör tamir etmeyi öğrendim. İlk sene yemekleri kendim pişirdim. İlk sene 80 öğrenci vardı. İkinci sene 150 oldu. Üçüncü sene 200'ü aştı. O zamana kadar Türkiye'de bu şekilde bir ormanda, bir su kenarında, bir dağ başında çadır kurup kitap okuma ve ibadet yapma kampları bilinmiyordu. İzmir yazın sıcaktı, öğrenciler dağlık köylerine gidiyordu. Gülen kamplara kırda çadır ismini vermişti. Şöyle anlatıyor. Kur'an alıyordum radyodan, Kur'an dinlettiriyordum. Belli ölçüde iyi okumasını öğrensinler diye. Yani bir müminin yapması gerekli olan her şeyin yapılması için gereken titizlik gösteriliyordu. Orada insanlar tamamen ibadete kilitlenmişlerdi. Okuma, düşünme, ibadet etme, evradu eskar. Çok geceleri duygulanırdım. Geceleri kalktığımda teheccüd namazı kılanlar olurdu. Bu sonraki kamplarda da devam etti. Bir ağacın altında otururdum. Arının vızıltısı gibi böyle sağda solda o yükselen seslerle kendimden geçerdim gece yarısı. Oradaki o zevk-ü şevk, o kitap okuma iştiyakı unutamayacağım şeyler arasındadır. Ben o zevkleri unutamam. 1968 yılında hacca giden Türk hacılara rehberlik yapmak üzere seçilen 3 kişiden biri Gülen'di. Şöyle anlatıyor. O kadar sahip çıkmıştım ki o talebelere giderken böyle evlatlarımın hepsini işte burada bırakıp gidiyorum. O da bir hüzün, bir hicran oldu benim için. Ve nitekim o imkanlarla elimden geldiği kadar onların hepsine bir şey almaya çalıştım. En azından mutlaka herkese bir gümüş yüzük getirdim. Gülen hacdayken Mescid-i Nebevi'de temizlik yapan ferraşelerin birinden süpürgesini istedi, bir süre temizlik yaptı. Gülen öğrencilerine düşkündü. Bazı öğrencileri yurtta da, kamplarda da zapt etmek kolay değildi. 450-500 lira olan maaşının bir kısmını ihtiyacı olan öğrencilere dağıtmak üzere öğrenci başkanına veriyordu. O yıllarda çoğu köylerden gelmiş olan öğrencilerin en büyük lüksü iki bisküvi arasına sıkıştırılmış lokumdu. 1970 sonlarında maaşı 1000 lira civarındaydı. Sadece vaizlik maaşını alan Gülen, ders başına 10 lira olan ek ücreti ve 17,5 lira olan gece gündüz nöbeti parasını almıyordu. Oysa günde 10 saat derse giriyordu ve haftanın çoğu günleri nöbet tutuyor gibi ayaktaydı. Yörenin hocalarından biri şöyle diyordu. Fethullah hocadan Allah razı olsun, bize ücretsiz ders vermeyi öğretti. Bu şekilde maaşının çok az bir bölümünü kullanan Gülen'in günlük yemeği çok sadeydi. Yurdun yemeklerini yemediğinden dışarıdan peynir, mandalina gibi yiyecekler alıyordu. Bunları yurttan parasını ödeyip aldığı ekmekle yiyordu. Çoğu günleri soğan ekmek yiyerek geçiriyordu. Hatta bazen öğrenciler rahatsız olmasın diye sınıfa girdiğinde biz soğanı çok severiz, ağzım soğan kokuyor mu diyerek onların tepkisini ölçüyor, ardından da bir soğan fıkrası anlatarak öğrencilerini güldürüyordu. Gülen'in yurdun yemeğini yemediğini bilen İzmir esnafından Mustafa Birlik onu evinden öğlen yemeği gönderiyordu. Gülen anlatıyor. Kestane pazarının yemeğini yemediğim için Mustafa Birlik oğlu Abdullah ile her gün öğlende bir öğün yemek gönderiyorlardı. Karşılıksız olmasın diye onlara çok küçük bir şey veriyordum. Hemen her gün sefer taslarına bir çorba koydular, bana gönderdiler. 2-3 sene bana böyle yemek geldi. Öğrencilerin yediği etlerin nasıl kesildiğini görmek için mezbahaneye giden Gülen, dini hassasiyetlere ve hijyen kurallarına yeterince riayet edilmediğini gördü. Yurt idaresine durumu anlatıp, koyunları ben keseyim, yemekhaneye teslim edeyim, öğrenciler temiz et yesinler teklifinde bulundu. Onu gece yarısı yurdun tuvaletlerini temizlerken, günün bir saatinde yurdun önünü yıkarken, kurban bayramlarında herkesin uyuduğu saatlerde kalkıp onlarca kurbanın kesildiği yurdun bahçesini temizlerken görmek mümkündü. Öyle bir durumda yanına gelip o işi yapmak isteyenlere işi kesinlikle devretmiyor, başladığı işi kendisi bitiriyordu. Daha Erzurum'da öğrenci olduğu 1950'li yıllarda elinde hortum medresenin tuvaletlerini temizliyordu. Gülen yurdun yemeğini yemediği gibi kullandığı abdest ve banyo suyunun parasını bile hesaplayıp ödüyordu. O yıllarda Ankara'dan gelip yanında birkaç ay kalan bir arkadaşına da yurtta yemek yedirmedi ve onun da kullandığı suyun parasını hesaplayıp ödedi. Gülen yurdun terlik ve havlu gibi malzemelerini de kesinlikle kullanmıyordu.